Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Boş Yapma Enstitüsü ile beraber Paint Tarayan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kubilay Cem ve Cem abi ve daha doğrusu Okan üçlüsünden sonra geçen hafta ben yoktum yanınızda Okan Karaca olarak. Bu hafta da Kubilay bize kısa bir süreliğine veda etti. Tabii ki de final bölümünde hep beraber olacağız ama bugün çok sevdiğim abim Cem abiyle beraberiz. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Okan'cığım. Nasılsın?
Çok şükür abi, işte artık pandemiden sonra ikimiz de gece hayatının değişilmezleri olarak yoğun tempolar içerisindeyiz. Bir boşluk bulup şu an bu kaydı yaklaşık 2'ye doğru yapıyoruz arkadaşlar.
İşten gelip
değil mi? Aynen abi. Gerçi NBA'ci olarak bu saatler çok normal ama işte normal çalışan insanların saatlerine göre biraz daha aykırıyız biz. Evet. Denk getirdik Cem abiyle, sağ olsun. Ya tahminimce cuma günü yayınlanacak bu programı. Bugün sizler için kayıt alıyoruz. Bu kayıt aldığımız günde aslında Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns maçının Phoenix Suns serisinin daha doğrusu dördüncü maçı olacak. Abi tekrar hoş geldin sonra direkt bu maça odaklanmak istiyorum ben. Seri 2-1. Antetokounmpo abimiz biraz coştu son maç. Dördüncü maç hakkında fikirlerini merak ediyorum abi.
Ya açıkçası ben üçüncü maçı canlı izleyemedim. Öncelikle onu belirteyim. Daha sonradan tekrarını izlemek zorunda kaldım. O sırada başka bir işim vardı. Çok da aslında ya bana sorarsan benim beklentimin dışında bir şey değildi. Çünkü Milwaukee'yi daha önceden de konuştuğumuzda hep şunu vurguluyorum. Bazı maçlarda o kadar kırılgan olabiliyorlar ki bu sizi yanıltabiliyor. Öyle bir yeniyorsunuz ki ya bu takımdan hani bir cacık olmaz kelimesi kullanırsın ya. Bunu Milwaukee için kullanabiliyorsunuz ama o yanılgıya düştüğünüz zaman Milwaukee sizi çok ağır bir şekilde cezalandırabiliyor. Ben serinin merakla, yani bu arada Phoenix'in ben şampiyon olacağını düşünüyorum şu anda. Ama Milwaukee'nin de adının hakkını verip hani sağlam bir direnç göstereceğini biliyordum. Üçüncü maç tam aslında bence onun özeti oldu. Yani kısaca en azından bu şekilde tanımlayabilirim. Booker'ı çok güzel durdurdular, çok düşük sayıda tuttular. Yine aynı şekilde Chris Paul'u ki Antetokounmpo dediğin gibi hani ben buradayım, benim evime geldiniz, hoş geldiniz tarzında bir oyun oynadı. Bu maç aslında bizim için dördüncü maçı, dediğin gibi bir saat sonra başlayacak herhalde, bir iki saat sonra. Bizim için daha ilgi çekici bir hale de getirdi.
Yani abi açık söylemek gerekirse sana katılıyorum. Milwaukee Bucks'ın artık bir şey göstermesi gerekiyordu yani. İlk iki maçta kayboldular sağdan. Yani Chris Paul'un, Devin Booker'un, DeAndre Ayton'un ki yani Chris Paul'un bile yıllardır NBA'in demirbaşı olan küçük LeBron'un bile final tecrübesi yokken gerçi bilmek ki baksın da yok ama en azından Doğu finali oynayan, sürekli Doğu finali oynayan bir takım. Yani Doğu yarı finali, sürekli Doğu'da zirveye oynayan bir takım çok çabuk kayboldular. Antetokounmpo kaybolduğundan Middleton sorumlu almadı. İşte Pat Callaghan çıktı ortaya falan filan ama çok dağınık oynadılar ve herkes dedi ki ya bu finaller izlenmez dedi. Tam bu finalleri izlenmez denildiği anda Antetokounmpo çıktı 3. maç. Dedi ki kardeşim siz nasıl finali izlemiyorsunuz ya? Yani siz burada kim var, farkında mısınız dedi. Direkt onu gösterdi abi, açık söylemek gerekirse.
Benim gelirlerimde ne paralar dönüyor, haberiniz var mı?
Evet.
Şöyle bir oynayayım dedi.
Aynen öyle, sen dedi bu maçı izlemiyorsun ama ben şimdi bu maçtan kaç milyon dolar kazandım, kaç milyar dolar kazanacağım biliyor musun dedi ve harbiden oynadı ki Milwaukee taraftarı da ev sahibi avantajını gösterdi sahada. Bayağı sükse yaptılar yani, açık söylemek gerekirse. O maçı ben... İyi abi, güzel bir kitleye sahipler ya bence. Evet.
Yani bu kur gibi bu arada bir adamı 10 sayıda tuttular yani. Bu da çok önemli.
Evet. Yani bir de...
Kaçırıyor diyoruz. Hani evet. Bir oyuncu kaçırır ama onun kaçırmasına sebep olan şeyleri de sen sonuçta oluşturuyorsun nedenleri.
Abi şöyle bir şey var ya, bu hani bu konu üstüne belki apayrı bir konuşuruz ama kısa bir üstüne durmak gerekirse ev sahibi avantajına sahip olan takımlar özellikle basketbol gibi sporda taraftarlar çok büyük etki ediyor. Çünkü futbolda evet, ne kadar bağırsan, küfür etsen, ne yaparsan yap ama basketbolda yaklaşık aranda bir 3 metre olan oyuncuya yani bir küfür ettiğin zaman bile o saniyelik olaylar yani. Çünkü yani futbolda abi biliyorsun yani belki 10 dakikada bir gelir ama basketbolda 30 saniyede bir şut imkanı yakalıyorsun.
Tabii ki. Yani
çok yani farklı şimdi, bir spor.
Evet. Etkileşim anlamında, tribünün etkileşim anlamında dağlar kadar fark var. Kesinlikle sana katılıyorum. Yani futbolda olduğu gibi değil. Bir, reaksiyon sayısı çok fazla. Yani 24 saniyede sürekli şut atılması gereken bir spordan bahsediyoruz. 40 metrelik bir alanda sürekli oraya git buraya git. Artı seyirci sahanın çok içinde, salonun içinde. Şimdi NBA salonlarını da düşündüğümüz zaman hani NBA'deki takımların ortalama 20 bin civarı bir seyirci alan salonlardan bahsediyoruz. Ciddi bir rakam ve yakın bir planda dediğim gibi baskı yaratıyor. Bu futbol gibi değil. O yüzden de basketbolda seyirci avantajı çok önemli. Salon avantajı çok önemli. Ki hatta seni ekstra doğrular bir şey söyleyeyim. NBA oyunlarında da bilirsin 2K'da falan. Yaptığın maçlarda salon avantajı, seyirci avantajı diye bir şey çıkar kenarda. Puanlandırma çıkar. Oyuna etkiler yani.
Evet abi. Yani hatta orada şey oluyordu galiba, yani sayı attığın bir şey olduğu zaman taraftar kilisi falan çıkıyordu. Ben orada genelde my play'li mod yapıyordum da.
Evet.
Oradan aynen. Biliyorum.
Aynen öyle.
Hatta hazır bu konuya girmişken tekrar finallere dönmeden önce şeyden bahsedelim ya. NBA 2K22'nin ya 2022 yılına gelmişiz ya bu neyse. şey. Vallahi abi ya bir an 2022 diyemedim yani, öyle fazla geldi biliyor musun sene? 2022'nin kapağı Luka Doncic oldu. Hazır evet. Oyunlara değinmişken ona da bakalım. Ben Doncic olmasa sevindim. Sen apayrı bir sevindin onu biliyorum. Bir de şu kapaktan şuna bir değindim. Yani şöyle bir düşünceye vardım en azından. Biraz daha Avrupa'ya göz kırpma potansiyeli var NBA'in. Onu hissettirdi bana.
Opsiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Öncelikle tabii senin de dediğin gibi bir Dallas olarak kendi takımının starının, daha doğrusu star adayının diyelim ya da star diyebiliriz artık yani şu
star
an.
Abi, star star.
Hakkını yemeyelim çocuğu. Tabii ki NBA kapağı, NBA oyunundaki kapakta olması gurur verici bir şey Dallas'ta olarak bana. Avrupa'ya açılma konusunda evet kesinlikle %100 katılıyorum. Bir de bilirsin hani yıllardır LeBron NBA'nin en büyük yüzüydü. Jordan'dan sonra işte o süreçte geçtikten sonra. Şimdi yavaş yavaş LeBron devrini kapatırken NBA aslında PR açısından gelirlerini arttırmak için yeni bir yüz arıyordu ve geçmiş senelerde biliyorsunuz Zion Williamson'ı bu anlamda ben her zaman da söylüyorum çok ekstra bir çocuğun üzerine yük verip şişirdiler abi. Bu benim kişisel fikrim. Yani çocuk iyi, kaliteli, yetenekli ve hani muhtemelen ileride çok güzel işler yapacak büyük sakatlıklar yaşamazsa. Ama çocuğa fazla bir yük bindirmişlerdi. Şimdi muhtemelen ondan beklenilen verimi alamadığı için hazır Doncic bu kadar hani hype'lanmış derler ya. Hype'lanmış ve gündem olmuşken NBA severler arasında bence bunu kullanalım dediler.
Yani abi zaten kullanmaları lazımdı. Geç bile kaldılar. Çünkü ben NBA'in Avrupa pazarına çok etkili gireceğini düşünüyorum. Hatta bununla alakalı bir tezim var. Yani artık uluslararası arenada İşte Barcelona, işte Real Madrid, Fenerbahçe, Efes, ne bileyim CSKA Moskova takım gibi takımların ben artık NBA'ye adapte olacağını düşünüyorum. Bu çok ileriki bir proje belki ama kendi kişisel fikrim yani en azından ben olsam öyle yapardım.
Yıllardır konuşulan şeyler vardır. Ben hani çok denk geldim. Atıyorum geçmişteki en az bir 6-7 sene içerisinde eminim sen de denk gelmişsindir. Çok mantıksız şeyler değil aslında hani globalleşen dünyada yol mesafelerinin kısaltıldığı durumlarda bununla ilgili şeyler hazırlanıyor. İlla ki de o kıtalar arası yolculukları bir şekilde çözüp böyle organizasyonlar yapabilirler. Bana da çok mantıksız gelmiyor. Hatta şöyle de bir öngörüde bulunayım. Genelde off sezon sonrası biliyorsun normal sezon başlamadan genelde Avrupa'daki takımlarla NBA takımları gelip maç yapıyor. Bunun bir aslında hazırlık versiyonu da diyebiliriz. Hani tansiyon ölçülmesi açısından.
Ki o tansiyonu da görüyorlar ki yani Londra gibi bir şehirde yani aslında basketbolla hiç alakası olmayan bir ülke İngiltere. Ona rağmen Londra gibi bir şehirde yani 3000 kişilik 4000 kişilik salonlarda yani hadi 10.000 kişi olsun ne fark eder yani bir Panathinaikos deplasmanı değil sonuçta. Fulluyorlar ve yani acayip bir ilgi görüyorlar. Yani NBA bunun farkında ki NBA artık pazar değeri olarak çok üst bir seviyede. Bu seviyeyi büyük tarafa taşıma, büyük sınıfa taşımanın tek yolu Avrupa'ya ve Çin'e açılmak, Asya'ya açılmak. Daha doğrusu. Houston Rockets'la beraber bu Asya işte Yohamik sayesinde, Harden sayesinde bu Asya pazarına bir nevi girebilirler. Ama şimdi bir de Avrupa pazarına girme yolu var. Bu da bunun da en kolay yolu Doncic abi.
Bu herhalde en kestirme. hani zarar görmeden gidebileceğin garanti yol gibi görünüyor. Hatta bu arada şeyi de ekleyeyim, ben sen söyleyince de hatırladım. Belki sen de denk gelmişsindir. Bu salary cap muhabbetlerinde aslında gelir o kadar yükselmeye başladı ki NBA'in gelirleri. Önümüzdeki muhtemelen tahmini söylüyorum, 2023-2024 sezonundan sonra acayip böyle astronomik rakamlar görebiliriz. Çünkü salary cap'larda genişlemeye gidecekler. Atıyorum bir kulübün ortalama 110 milyon dolar salary cap'ı varsa 200-250'leri bulacağı ve böyle işte çok büyük süperstarların da artık 60-70 milyonları çok rahat alacağı söyleniyor. Çünkü gelirler çok yükseliyor gitgide.
Evet abi, işte dedim ya, bu yükselen gelirlerdeki son aşama tüm dünyaya açılmak olur NBA için. Evet. Yani şimdi bir Amerika yaşında bir sistemleri var. Ama işte Kanada yaşılarak, yani belki belli olmaz ama 2 sene içinde Meksika'ya açılarak bu sistemi dağıtacaklar. Bir sonraki aşama Avrupa. Yani evet. Ben yani çok güzel kadar
yaşadım. Yakın zamanda konuşulanlardan bu arada. Ben de okumuştum onu. En yakın zamanda konuşulan durumlardan biri.
Evet abi.
Yani Avrupa için... olur değil mi? Bize yakınlaşsınlar ya.
Gelsinler abi ya. Biraz saat farklı bir şey olur.
Biraz ses kaza bir maça gideriz.
Aynen. Belki yani Sırbistan maçı çıkar. Şuradan ha, biz gideriz ya. Bir Belgrad deplasmanı izleriz yani. Artık biraz neşemiz yerine gelsin ya. Veya aynen. Yunanistan olur, fark etmez.
Yani ilerleyen süreçte ben de öyle bir sisteme gidebileceklerini düşünüyorum. Dediğim gibi ön hazırlıklarını deniyorlar bence.
Katılıyorum abi. Yani 2K22'nin kapağının biraz daha şeyini yaptık biz aslında. İlluminati'sini.
Alt mesajını diyebiliriz. Alt metnini okumaya çalıştık.
Evet yani. Yani. Alt metni İlluminati'sini konuştuk.
Aynen.
Biraz finallerden kaymış olduk ama tekrar finallere dönecek olursak abi, sence bu her yerde geçen bir haber. Son 4 senede 4. maçı kazanan kişi finali kazanmış.
Evet.
Bu maçı kim kazanır? Bu maçın Allah dinamikleri nasıl olur? Kupayı yani kim kazanır?
Şimdi şöyle, ben mesela bu maçı Milwaukee'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama Milwaukee kazanıyor diye de seriyi kazanır gibi bir iddiam yok. Ama Milwaukee'yi bir tık daha yakın görüyorum. Çünkü afallamış bir Phoenix var. Eğer Phoenix kazanmak istiyorsa bir kere Booker'ı nasıl durdurdularsa onun çözümlerine hareket edebilmesi, buna gidebilmesi gerekiyor. Çünkü bu kuru çözemezlerse Chris Paul bir yere kadar mücadele edebilir. Yaşla da alakalı tabii bu. Çünkü gitgide efor harcayarak geliyorsunuz buraya. Yani şu anda playoff'ların ikinci, üçüncü maçını oynamıyoruz. Bu adamlar çetrefilli bir yoldan geldi ve kaç haftadır sürekli maç yapıyorlar. İki günde bir. Artık yorgunluklar burada devreye girmeye başlıyor. Sen ne kadar mental olarak hazırlasan da kendini, tabii ki bunun etkisi olsa da fiziksel yorgunluklarda baş göstermeye başlayacaktır. O yüzden takım içinde ne kadar dengeli bir, adaletli bir hücum opsiyonu dağılımı varsa ya da savunma opsiyonu, o kadar rahatlarsınız. Şimdi Phoenix'te o zaman ya yan roller, Cameron Payne'in çıkıp 20 sayı atması gibi, ne bileyim işte Crowder'ın çıkıp ekstra bir şeyler yapıp yine bir 20 sayı atması, Booker 10 attığında da o zaman sorun olmaz. Bak, Booker normalde playofflar boyunca attığı sayıyı atmış olsaydı bu maç 120-100 bitmezdi yani. Aradaki farkı Booker'ın atmadığı sayı zaten. Ama öyle, finallerde bir şeyler yapmak istiyorsanız X faktör illaki bir şeyler çıkarmak zorundasınız. Çünkü zaten sizin yıldızlarınızı tutmak için her şeyi yapıyor rakipler yani.
Bu son vurgun dediğimiz zamanlar var ya. Şimdi Milwaukee Bucks için evinde, çünkü bu maçı kazanamazsa Phoenix deplasmana gidecek ve avantajı kaybedecek. Komple avantajı kaybedecek. Yani sallıyorum, örnek veriyorum. Bu maçı kazanamadı. Phoenix 3-1'e getirdi. Bir dahaki maç gene Phoenix'e gidecek.
Gene Phoenix'te çok sıkıntı. Ya şampiyon olunacak maç ya geri dönüş deneyecekler. Zor bir maç yani tabii. O yüzden evet, bu maç Milwaukee'nin yani acayip asılması lazım. Öyle böyle değil.
Hem Milwaukee'nin asılması lazım hem de Phoenix'in şunu bilmesi lazım. Yani sen asıl ama ben de buradayım diye göstermesi lazım. Çünkü bu 2-0 öne geçtikten sonra rehavete kapadılar. O bir maçta Milwaukee çok ağır geldi yani Phoenix'e.
Aynen öyle. Aynen. Şimdi diğer yandan düşünmesi lazım. Dediğin gibi bu Milwaukee'yi eğer burada yenersek bizim evde psikolojik olarak dağıtırız. Ama yenemezsek karşımıza 2-2 ile güçlü bir takım gelecek. Bu sefer evimizdeki maç da zor olacak. Bunu da unutmamak lazım bence.
Evet abi, katılıyorum. Yani şu seri, iki ihtimal veriyorum ben bu serinin olayına. Ya bu seri 4-1 biter. 4-1.
Evet.
Ya da 2-2'den sonra çok büyük karmaşa gider abi. Ya benim hala favorim Phoenix.
Aynı düşünüyoruz herhalde. Aynıyız. Ben de Phoenix'in favorim, yani favorim olarak görüyorum. Ama hani derler ya, çarşı karışır derler ya. Abi karışır. Her şey çıkabilir oradan yani.
Aynen abi, yani ya hala favorim, yani favorim Phoenix ama yani bugün bu maçı Milwaukee Bucks kazanırsa Phoenix için de çok şey değişecek. Bucks için de, yani Antetokounmpo için de, Middleton'ı saymıyorum artık. Evet. Atlanta serisini aldı ama gene final klasik büyük büyük maçta sıçma potansiyelini gösterdi. Bucks'ın da bu maçı kazanıp biz artık her şeyi ortada demesi gerekiyor diye düşünüyorum en azından.
Ben de sana katılıyorum aynı şekilde.
Abi yani bu finaller üstüne konuşacağımız çok maç var. Bu maç kritik. Bu maçtan sonra her şey değişecek ama bir de NBA'in gündeminde farklı şeyler var. Transfer konuları açılmaya başladı. İki büyük isim var bu harekatın içinde. Birisi Kawhi Leonard, birisi Damian Lillard. İkisi de bence NBA'in ilk beşindeki oyuncular. Yani ilk beşinde olabilecek oyuncular. İlk önce Kawhi Leonard'a değinmek istiyorum abi. Kawhi Leonard ayrılacak kesin gözüyle bakılıyor Clippers'a. Gene San Antonio döneminde yaşadığı sıkıntıları Clippers'a da yaşıyor. Ve yaklaşık 5 takım Kawhi Leonard'a talip. Onu biliyoruz. Birincisi Sixers, ikincisi Lakers, üçüncüsü Heat, dördüncüsü New York Knicks, beşincisi de Dallas Mavericks.
Yani bize gelse güzel olur diyerek baş.
Ben de onun için neye sorsan artıkladım abi.
Aynen, şimdi Dallas Mavericks Lillard'ı da istiyor. Yani onunla da ilgili bayağı laflar döndü. Bir haftadır, iki haftadır dönüyor. Sıkı takipteyim ben de böyle. Hatta Kobe ile konuşurken hep diyorum, ulan diyorum olursa var ya, mükemmel olur böyle. Bir hayalini kuruyorum, çok güzel olur ama Porzingis'ten bizim kurtulmamız lazım. Biliyorsun elimizde bir bela var. Yani belalı bir durum daha doğrusu. Evet. Sıkı kontrat var. Abi, Kawhi Leonard'ı NBA'de hangi takım istemez ki açıkçası? Bir şöyle düşünmedim yani. Bu kadar komplike, all around dediğimiz, oyunun her yerinde olabilen, gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde savunma yapan, sorumluluk alan, açıkçası her şeyi yapan. Yani bir adamı kim istemez abi takımında? Artık dediğim gibi bu arada ayrılacağı gözüyle bakılıyor. Hangi takıma mesela mantıklı olur? Bunun üzerine biraz yorum yapabiliriz.
Bir de şöyle bir şey var abi. Önümüzdeki sezon da playoff'lara kadar oynamayacak yani. Öyle bir şey de var yani. Oynamayacak yani. Öyle bir durum da var.
Bunun benzerini Brooklyn yapmıştı biliyorsun. Sakarken adam zaten bir sene oynamayacağı halde. Aldı abi çünkü bir sonraki sene iyi faydalanacağını biliyordu yani. Evet, daha biraz var gelecek. Geleceğe yatırım diyebiliriz bunu.
Genç olmasa da geleceğe yatırım diyebiliriz çünkü NBA'deki bu süperstarlar geri dönüşü genellikle etkili oluyor ya. Kısa sürede olsa bile.
Tabii. Ki Kawhi de kendine bakan bir adam. Yani hani spor disiplini ahlakı olan bir adam olduğu için döndüğünde yine takır takır döneceğini düşünüyorum ben. Umarım da hani bir an önce döner. Sakatlıklar da bizi üzüyor. Şimdi saydığın takımlara şöyle bir baktım. Herhalde en zorlardan biri orada Lakers olur. Salardaki boşluk olmamasına neden kaynaklı. Evet.
Bence Lakers imkansıza yakın abi. Boşuna yorulmuş.
Ben kibarlık yaptım. Lakers genelde popüler olduğu için gazete manşetlerinde olmayı sever ya. Şehir yani hani Los Angeles zaten öyle bir şehir olduğu için. O yüzden biraz yazılmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bütün takaslara Lakers yazılıyor. Yani Lillard'a da yazdılar. Ben o zaman dedim ya kardeşim Lillard için ne vereceksiniz? Lillard'ın kontratını nasıl karşılayacaksınız? Yani çok zor bir şey. O yüzden ben de senin gibi Kawhi konusunda Lakers'la alakalı imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum öncelikle.
Ama?
Evet.
Bu amanın devamı olması lazım. Benim fikrimi söyleyeyim. Sen bana katılır mısın bilmiyorum abi de.
Evet.
Bence ben geçen programda başkası için New York Knicks demiştim. Evet. Yakışır eder diye. Gene Kawhi için aynısını söylüyorum abi. Bu New York şehrinin artık canlanması gerekiyor.
Ya onlar üzerindeki o bir lanet var diyorlar ya. O şeyi kaldırmaları lazım ama bu abi, sene bence bayağı iyi çabaladılar. Güzel de bir oluşum içindeler. Havayı evet, oraya yakışır. Katılırım yani.
Şimdi Lillard'a geçeceğiz. Ben Lillard için de aynısını söyleyeceğim. Gene New York diyeceğim. Yani yalan yok. Gene New York diyeceğim. Çünkü yani Lillard, Damian Lillard'dan bahsedeceğiz. Evet. Ben onun için de New York diyeceğim yani abi.
Şey söyleyeceğim sadece, kısaca belirteyim hani. Tabii ki insan kendi takımına gelsin ister böyle iki tane süperstarın. İyi de iş yapan, ahlaklı gördüğüm iki süperstar tabii ki isterim. Ama sonuçta salary cap dediğimiz şeyler hani bilmeyen arkadaşlar bazen şey oluyor ya. Bana mesela yayınlarda da çok soruyorlar oyun oynarken. Abi diyor parasını basıp alamıyor muyuz? Futbol mantığıyla düşünüyor ve hani o Arap sermayesiyle özellikle geçinen kulüpler var ya futbolda.
Aynen öyle.
Paris Saint Germain. Abi basalım parayı alalım. O öyle olmuyor abi. Yani NBA'de sistem öyle işlemiyor. Zaten o yüzden NBA bu kadar mükemmel bence bir organizasyon. O yüzden çekiciliğini kaybetmiyor. Salary cap denen sistem var abi. Bir matematiği var bu iş. Tamam hadi ben istiyorum Lillard'ı. Lillard da bana gelmek istiyor ama nasıl olacak? Hadi bakalım yani bunu çözeceğiz.
İşimiz var mı sor. Var mı 120 milyon doların mesela 5 sene içinde değil mi?
Tabii yani önündeki takvime bakıyorsun Hüseyin. Mesela bizden örnek veriyorum işte. Şimdi Luka Doncic dediğin adam işte bak kapağa kondu. Önü çok açık. Önümüzdeki sene Marco Bey'in max kontrat verecek. Şu anda 10 milyon euro şey dolar alıyor kardeşim mesela. Kristaps Porzingis 34 alıyor. Luka Doncic 10 alıyor. Şimdi 36 alacak Porzingis. Luka Doncic'e sen 45 verdiğin zaman yer kalmayacak. Oradaki 30 milyon dolacak zaten. Ne yapacaksın? Lillard'a şey mi diyeceksin? 3 milyon dolar vereyim de abicim gel hadi. Maçlarda
oyna bana. Gel sevabını oyna.
Ha, öyle olmuyor. Ha, istisnai durumlar yaşadık mı NBA tarihinde? Hani çok da kafa ütülemeden şeylerden bahsedelim. Yüzük sevdasından. DeMarcus Cousins'in işte hepimiz biliyoruz. 20 milyon bantlarında sözleşmeleri varken gidip 5 milyona Golden State'e imzaladı. Niye? Yüzük alayım derdindeydi çünkü. Bu tür esnemeler oyuncularda olur ama Lillard gidip de 45 alırken 10 milyona düşmez abicim yani. Hani bir aslında bakmak lazım.
Aynen öyle. Onun dışında mesela Golden State tekrar Curry ve Clay maaşlarından biraz daha feragat ettiler ki Kevin Durant takıma katılsın da diye. Yani takımın gücünü artırmak için. Yani
ha, evet.
Böyle örnekler var da Lillard ve Kavai'nin de ya ben ikisinin aynı anda New York'a gideceğini düşünmüyorum ama ikisinden birinin artık New York bünyesine gireceğini düşünüyorum. Çünkü artık yan parçaların da iyi olduğu bir takım oldu New York. Bu sene bize gösterdiler. Hatta yani playoff'a kadar. Yani playoff'ta Atlanta'ya karşı direnemediler ama çok normal. Çünkü New York'un da artık playoff tecrübesi yok. Atlanta da artık playoff tecrübesini yavaş yavaş edinmeye yani final oynadı adamlar yani. Daha ne yapsınlar abi?
Daha ne yapsın tabii canım.
Hani adamlar Bucks karşısında final oynadılar yani. Bunu gösterdiler. Gücünü gösterdiler. Sixers'ı elediler. Belki de bu sezonun Lakers'tan sonraki en net favorisiydi.
En komplike takımlarından biriydi bu senenin yani.
Aynen abi o adamlar yani gelip elenmek, Atlanta'ya elenmek üzülecek bir durum değil. New York için bir ışık oldu hatta. Hiçbir şey beklentisi olmadan. NBA'nin en sürpriz takımıydı.
New York o zaman değil. Senin söylediklerinden şöyle bir yorum çıkarabilir miyiz? Kawhi New York'a gitmeli ya da Lillard gitmeli değil de tersten bakalım olaya bir de madalyonun öbür yüzünden. New York bu ikisinden birini almak zorunda.
Evet abi.
Yani ben evet. Sanki daha oturmuş bir yorum gibi geldi şimdi düşündüğüm zaman. Ya bu ikisinden birini bir şekilde çekmeli abi. Yakalamışken birini hazır salarda boşlukları da var. Yakalayıp hemen abicim gel buranın patronu ol deyip değil mi? Anahtarları teslim etmesi lazım.
Evet anahtarı verecek diyecek ki bak bu da Julius Randle kardeşin. Evet. Bu RJ kardeşin. Derrick Rose arkadaşımdır zaten tanırsın. Al bunlarla. Kimi istiyorsun? Bak şu kadar da bütçemiz var. Yanına da al EJ Tucker'ı falan filanı. Bize bir şeyler yap bu sezon diyebilirler. Ki Doğu'da bunu da yapabilirler yani. Öyle bir potansiyeli de var abi.
Doğu'da olmaları da o anlamda bir avantaj. Doğru söylüyorsun. Sonuçta Batı'daki rekabetle aynı olmadığını yıllardır hepimiz biliyoruz. Çok daha büyük sıçrama yapabilirler. Bir anda ne bileyim öyle bir süperstar çektikleri zaman New York'u en kötü yarı final ya da konferansta finale görsek çok da şaşırmayız diye düşünüyorum ben.
Vallahi ben Kawhi Leonard'lı veya Leonard'lı da olur. Gerçi Kawhi Leonard'lı daha uygun olur.
Kawhi'lı daha uygun olur sanki.
Aynen abi. Toronto etkisinden anlayabiliriz zaten bunu. Toronto şampiyonlar anlayabiliriz bunu. Kawhi'lı ve New York'u hayal bile edemiyorum.
Gerçekten. Bir de sizin Atlanta'yla serisini bu sene bütün maçları izledim ben de. Yani hiç beklenmeyecek şekilde bir direnç. Zaten buraya gelmeleri bile beklenmiyordu biliyorsun.
Abi yani. Abi ya sıfır çekecek diye bekleniyordu ya.
Yani kamuoyunu yanılttılar abi adamlar yani. Çatır çatır da oynadılar. Gerçekten dediğin gibi bir senaryoda bambaşka şeyler izleyebiliriz önümüzdeki sezon.
Yani benim fikrim Kavai'nin oraya gitmesi ama önümüzdeki sezon işte dediğimiz gibi Kavai'nin sakat olması
eksi. O bir eksi durum, doğru.
Yani bir sene Kavai'ye birisi 30 milyon verecek. Yani elbet birisi verecek yani, orası kesin. Sakat olmasına rağmen. Buna da en uygun takım New York Knicks olarak düşünüyorum ben. Yani sakat bir Kavai'ye bu kadar büyük salary cap'i koyabilecek tek takım New York Knicks olarak düşünüyorum. Şimdi Miami Heat de var. Bu sezon ama Miami Heat'in zaten Jim Butler'ı var. Bir. Zaten daha önce final oynamış bir takım. Bu sezon sarsılması gayet normaldi. Çok yorgun geçirdiler sezonu. Ama evet. Kawhi Leonard'a sakat Kawhi Leonard'a bir sezon 30 milyon vermeye gerek duymayabilirler.
Onlar düşünebilir. Bir de benzer bir profil dediğin gibi Butler benzer bir profil. Karakter olarak da benzer. Liderlik ruhu anlamında falan. Duymayabilirler. Doğru söylüyorsun.
Ama New York Knicks ona ihtiyaç duyabilir. Yani bir sezonu 30 milyonu çöpe atabilir yani. Oynamayan bir oyuncuya verebilir.
Onu verdiği zaman çok tepki de çekmez bu arada taraftarını.
Çekmez abi. Kawhi Leonard'a sahip ya. Ben sana söyleyeyim mi? Sahada olmasa bile Leonard formalı New York Knicks formaları yani.
Of, deli gibi satar abi.
Deli gibi satar abi yani. Çok
ha, da... Aynen. Sahaya çıkmasına gerek yok. Çok doğru söylüyorsun. Güzel bir bakış açısı. Doğru.
Yani onun için Kawhi'nin etkisi her yerden belli olur New York şehrine indiği zaman. Ki Kawhi için de artık bir motivasyon olur bu. San Antonio'da mutlu değildi. Toronto'ya gitti zaten bir sene geçiş dönemiydi. Şampiyonluğu aldı. Geldi Los Angeles Clippers'a 2 sene 3 sene denedi. Baktı hiçbir şey olmuyor.
Tam fiyasko ya.
Yani Amerika'da da hangi şehirde yaşayacaksın ki? Ya. İyi biniyorlar. Bir başıktın mı lan?
Aynen şey derler ya, bir tık üstü New York abi zaten git. Hani hem şehrin tadını çıkar hem de oranın tatlını olsun.
Aynen öyle abi. Onun için Kawhi için en uygun yer orası bence. Ben öyle düşünüyorum. Hem de Kawhi için yeni bir rol, yeni bir reklam yüzü olma şekli doğabilir. Yani tabii. En azından o yapıda olduğunu düşünüyorum ben Kawhi Leonard'ın yani.
Çok gayet güzel, doğru bir bakış açısı. Katılıyorum sana.
Bir yandan da Lillard gibi bir gerçek var. Lillard için çok takım talip. Gene bunlardan bir tanesi Lakers. Gene bunlardan bir tanesi Dallas. Dallas'ın da sürekli bu haberlerde olması sebebi bir şey abi. Porzingis'i gönderme çabaları ondan dolayı yani sürekli bu haberlerde de.
Ben halk tabiriyle söylüyorum. Porzi'yi bir yere itelemeye çalışıyoruz biz abi.
Aynen abi.
Kulüp ve taraftarlar olarak bütün ailecek maaile uğraşıyoruz. Ya tweetleri falan görsen Amerikalıların falan gülmekten ölürsün. Başka evet. Takımların falan fan sayfalarını etiketleyip elimizde böyle bir şey var ister misiniz falan diye etiketleyip duruyorlar herifi. Yani
abi, haklılar ama adamlar.
Evet, Porzi'den kurtulmamız lazım. Yani zaten Porzi'den kurtulmadan kolay kolay hamle de yapamayız bu arada. Lillard falan istiyorsak o yüzden mecburuz yani hele.
Yani şöyle bir şey var abi ama Lillard'ı almak istesen bile Porzi'nin maaşını takaslayacaksın. Yani Portland niye Porzi'nin altına girsin ki?
Porzi'nin neden girsin yani? Ha işte orada nelerden vazgeçeceksin? Diyeceksin ki bak kardeşim sen Porzi'nin maaşının altına giriyorsun. Bana yaptığın bu iyilik için ben de sana ekstradan al bakalım şuradan 3-5 tane pik. Ya da bak beğendiğin güzel ucuza bende çaylak kontratıyla oynayan güzel kardeşlerimiz var. Bir iki tane sana onları sallayayım yani.
Veya diyecek. Şunu diyeceksin abi. Al bakalım Nurkeç'i. Rusuf'u Nurkeç'i. Örnek bir veya al bakalım McCallum'u.
Sen de oradan atacaksın o zaman. Aynen öyle.
Yani dengeyi sağlayacaksın yani. McCallum çok abartı oldu ya. Hem Nurkeç'e McCallum verilmez de.
Onu zaten yani. Biz de karşılayamayız. Kanka 60 falan ediyor ya.
Aynen. Kurtaramaz abi.
Aynen biz de kurtaramayız da. Ama dediğin gibi hani formu düşmüş maaşı yüksek olan elindeki bir iki parçayı. Çünkü bazen 10-15 milyon bile oyuncunun formu çok düştüğü zaman yüksek meblağlar olarak göze batabiliyor yani. Öyle bir his geçebilir onlarda. Ekstra Dallas işte önümüzdeki 10 yıl içinde ne kadar pik varsa verir. Anca öyle o iş.
O iş pik verme işi aslında şeydeydi ya. Oklahoma City'deydi ama.
Bunlar vermez. Alır kardeşim ya. Adamların 750 tane olduğu için pikleri. Önümüzdeki 10 sene onları izleyeceğiz ya.
Geçen programı gerçek konuştuk ama pik muhabbetini, Oklahoma'nın pik muhabbetini gerçekten de istediği kadar pik aslında hala bir numarayı alamıyorlar yani.
Ya çok komik değil mi? Biz onu aynen Kobe'yle de konuştuk. Yani adamların kaç tane pik sırası vardı, bu hakkı vardı bu draftlarda. Gene gittiler ilk 5'i falan alamadılar ya, şaka gibi.
Abi adamlar lanetlenmişler ya. Başka bir sebebi yok mu yani?
Olabilir, katılıyorum kardeşim kesinlikle.
Hazır pik demişken aklıma şey de geldi. Bu Alperen Şengün'ün bugün bir fotoğrafı yayınlandı. Hasan Whiteside'la beraber. Gördün mü abi onu? Ya.
Yok, hiç görmedim bak. Bugün çok bakamadım işte.
Ya Allah kolaylık versin abi de. Şunu söyleyeceğim. Alperen güzel NBA Amerikası'ndan yaklaşın da Hasan Whiteside'la yapmazsın antrenman be kardeşim. Hasan'la Whiteside'la yapma yani ya.
Yani.
Köre çek kendini abi.
Vallahi şöyle bir kal geldi yani. Neden öyle bir şeye girişti diye düşünmedim değil ya.
Hani ne bileyim biraz Sabonis'le yap. Bulursun Avrupalı zaten. Tabii. Biraz İngilizce varsa.
Avrupa'da profilde çalışan özellikle iş ahlakını oturtmuş böyle bir tiple yapması çok daha sağlıklı olur.
Yani en kötü Bertans'la yap. Ama Watson, Weissert dediğin adam yani İngilizceyi zaten çat çat konuşan bir adam yani.
Aynen.
Oyun yapısı da berbat bir adam. Yeni nesil NBA'ye uymuyor bile. Ama onlar ne yapıyor? Çok değişik bir oyuncu Alperen'de. İnşallah güzel yerlere gelecek.
İnşallah güzel yerlere gelecek. Aynen. Merakla da draftları izleriz zaten. Üzerine konuşulur. Güzel şeyler olur Alperen için de. Bu sene ekstra bir adamı daha takip edeceğiz.
Evet abi. Ya zaten bu draftlar yaklaştığı zaman veya draftlar gerçekleştiği zaman büyük ihtimal bizim yeni sezonda da programımız başlamış olur. O zaman da işte takas dönemiyle beraber ilerler o programlar da. Yani Alperen için Amerika'ya adım atması ve işte Whiteside yani ne kadar dalga geçsen de sonuçta NBA'de bir deneyimi olan
şampiyonluk. Tabii işte hani biz biraz iş güzel kısmında esprili şekilde takılıyoruz o ayrı. Ama her şey reklamdır abi şu an orada Alperen için ve önemli hamleler.
Aynen öyle abi yani Whiteside'ın orada bulunduğu yani Alperen'in herhangi bir NBA oyuncusuyla en azından böyle 5 sene üstünde NBA'de forma giymiş oyuncuyla bu şekilde ilerlemesi gayet güzel. Umarım yani draftlarda da bunun karşılığını alır. Çünkü çoğu insan belki izleyen takipçilerimiz de bilmeyebilir. Bu sezon öncesi antrenmanlar oyuncuların drafta katılacak oyuncuların yaptığı antrenmanlar aslında bir nevi gidecek kulüplere de bir sinyaldir. Genelde böyle geçer. Çünkü bu hani summer school maçları hani player mode oynayanlar, NBA 2K player mode oynayanlar bilir bunu. Maç oynarsınız sonra derler ki şu kulüpler size talip. Sonra işte senin seçtiğin kulübe gidersin de.
O kulüpler, aslında, şu kulüpler sizle ilgilenmeye başladı gibi.
Aynen, aynen abi. Yani normalde de NBA'de drafta katılacak oyuncular işte böyle oynadığı başka oyuncularla veya oynadığı kolej maçlarıyla veya Alperen gibi oynadığı Avrupa maçlarıyla bazı takımların takibine girer. Aslında oradaki sıralamayı belirleyen şey o girdiği takımların, takibine girdiği takımların aldığı sıralamalar. Yani Alper'in aslında 12. sıralamayı alması sebebinin en büyük etkeni de işte onu izleyen Indiana Pacers'ın olması, onu izleyen Oklahoma City'nin olması.
Aynen.
Yani tabii ki diyecek ki ulan adam süperstar olacak belki bir numara. İlla, yani o kesin miydi o zaman diyecekler Detroit'in bir numarayı alması. Alakası yok ki. Tabii ki de 10 takım izliyor adamı da en azından 10 takımdan bir tanesinin bir numara alacağı kesindi yani. Detroit'te bunlardan bir tanesiydi.
Aynen öyle.
Onun için bu sezon öncesi antrenmanlar, onun dışında sezon öncesi veya geçen sezon oynadığı Avrupa maçları, olimpiyat maçları veya neyse Alper Şengün için bir sınıf belirleme maçı yani. C sınıfı mı olacak çocuk, B sınıfı mı olacak, A sınıfı mı olacak? Aynı 2K'da
gördüğünüz. Klasmanını göreceği aslında kendisini kanıtlayacağı yer başlangıç için.
Aynen öyle abi. Mesela şimdi olimpiyatlara değinmişken oraya da bir değin geçelim istiyorsan. Oraya da bakalım. Alperen biz Türkiye olarak saçma bir şekilde elendik Yunanistan'a. Moral bu.
Zaten böyle yine sağ olsunlar milli takım seviyelerinde son yıllarda gülemiyoruz biliyorsun. Futbolda bir canımız yandı. Bir de burada hiç beklemediğimiz şekilde bir yenilgiyle maalesef olimpiyatlara katılamadık abi. Çok da üzerine konuşup üzülecek bir durum değil ya. Sanki...
Abi yani
sonu atma gelince üzülüyorum tekrardan ya.
Abi ben de çok üzerine konuşmak istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum sadece. Hı-hı. İsteyen istediği gibi yargılayabilir beni. Yani sırf Shane Larkin yok diye Cedi Osman'a birinci skorer görevini verildi milli takımda. Ya buna gerek yoktu abi. Furkan Korkmaz. Veya ne bileyim ya. Alperen alsın. Cedi Cleveland'da bırak. Efes'te oynarken bile birinci skorer görevini almadı hiçbir zaman.
Orada bile yoktu. Cleveland'da son bu yıl performansını görüyoruz. Kendi takımında bile aslında itelenmeye başlayan bir oyuncu maalesef. Tabii ki bu sürekli bizi de üzüyor ama bir de gerçekleri de konuşabilmemiz lazım yani.
Yani yetenekli bir oyuncu ama evet. Sınırlı bir oyuncu yani abi. Onun için...
Baktığı zaman Furkan daha profil olarak şu an daha ivme kazanmış bir isim. Ver ona o skorerli, sorumlu.
Ver oynasın. Ver orasını. Çok üstüne düşünmeye gerek yok ki bu işleri.
Aynen öyle. Üzücü oldu ama yapacak bir şey yok tabii ki.
Evet, yani Yunanistan'da tek skorer oyuncu Kostas Lukas. Yani bir şey kalmış. Parantezis bile oynamıyor.
Sanacağım. Yani bir şundan 10 sene önceki Yunanistan'ı bir düşünün. Dediğin gibi Spanyolistler falan. Yani hangi seviyelerden herifler de nerelere düştü? Onların da elinde doğru dürüst oyuncu kalmadı. Kostas Lukas en skorerin yani.
Abi biz şöyle söyle. Antetokounmpo'lar yok yani, anladın mı? Antetokounmpo'larla adamlar zaten bir yere geliyor. Antetokounmpo'ları yok adamların.
Aynen.
Kostas'ı geçiyorum bak. Antetokounmpo'lar diyorum. 3 tane Antetokounmpo'su yok adamın.
O 3 tane Antetokounmpo'nun en büyüğü yani en pahalısı, en önemlisi orada olmasın. Diğer Antetokounmpo'lar bile yeter. Onlar düşün yani.
Biraz daha bir inançla alakalı bence bu ya.
Evet, yani inanmak istemek kararlılıkla alakalı olduğunu düşünüyorum ben de, aynen.
Yunanistan bu olimpiyatları her zaman oynuyor ve her zaman istiyor.
Burayı seviyorlar abi, aynen. Ve bunun için ellerinden ne gelirse yapıyorlar işte.
Onun için buradalar. Mesela şimdi Amerika hazırlık maçlarına başladı olimpiyatlarda. İlk iki maçı kaybetti. İlk maçı evet. Nijerya'ya kaybetti yani. Nijerya'da arkadaş, bilmeyen arkadaşlar için sadece bir oyuncu örneği vereceğim. Ekpe Udoh. İkinci oyuncu örneği de biraz NBA izleyenler bilebilir. Miami'de oynayan Açuva, aynen abi, bu kadar.
Bu arada Açuva'nın bloğu da gördün değil mi? Durant'e bir bloğu var. Eğitlenmişsindir harbiden.
Bir şey söyleyeyim mi? Bir dahaki Miami maçında Durant onun intikamını alır.
Tabii yani onu bir yere not etmiştir diyorum. Biliyorsunuz seviyorlar böyle şeyleri NBA'de oyuncular. Kesin onu bir yere aldı. Aynen onun intikamını kovalayacaktır yani. Aynı şeyi düşünmüşüz. Amerika'da yani şey başladı yani. Tutuk başladı ama bunu da çok yanıltmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar vitesi yükseltir abi.
Yani Amerikalı oyuncuların şu an çok bir derdi yok bence abi. Tek istedikleri şey. Hani biz biraz daha bekleriz. Hazırlık maçı zaten bunlar. Turnuva başlayınca Durant ile Lillard otururlar bir yere. Beal'da yanlarında. Sen mi oynayacaksın maç, ben mi oynayayım? Derler ki Beal'da sen oyna. Durant der tamam ben oynuyorum.
Küçümsemek amacında demiyorum ama yıllardır hani Amerika basketbol takımını olimpiyatlarda da izleyen biri olarak söyleyeyim. Hazırlık maçını şey modunda yapıyorlar. Hani Lillard hafta sonu evinde barbekü partisi veriyor. Bir yandan da bahçedeki şeyde basketbol potasında maç yapıyorlar gibi. O rahatlıkla takılıyorlar onlar şu an. Çünkü o dediğim gibi her ne kadar hani bu olimpiyatlarda acaba bir sıkıntı yaratır mı gibi düşünsene abi. Orada vites direkt yükseltir bunlar.
Yükseltiyorlar abi de. Daha önce de bir kayıpları oldu biliyorsun. Arjantin.
Evet. Tabii. Ama o kadroyu falan hatırlıyorum değil mi Arjantin?
Nocioni, Ginobili,
Scola,
Scola.
Tabii. Arroyo, yok Arroyo gerçi Uruguaylıydı. Yo, Arjantinli miydi ya Carlos?
Yok hayır, Arroyo Paraguaylı abi.
Paraguay, pardon ben bir an onu da karıştırdım da yok.
Çok iyi bir kadroydu Arjantin.
Arroyo kadro çok iyiydi ama aynen. Canavar gibi kadro vardı yani.
Bir de şey, Dünya Kupası finali İspanya. Evet. Yani Amerika'nın tek taklaya uğradığı zamanlar oldu ama tabii Amerika istediği zaman hiçbir taklaya gelmez yani. Bu kadar basit. Yani, bu konuda durmaya gerek yok.
İsteme seviyesinde tabii şey de önemli yani. Hani üst düzey oyuncularını gönderiyor. En üst düzey değil. Üst düzey. Ama o üst düzey bile işte dediğin gibi hani ne bileyim Durant'ler falan yani. Hani Lillard'lar falan abi.
Abi en üst düzey diyoruz da ya şimdi bakınca da NBA'in en elit iki snooker'ını göndermişler adamlar. Daha ne yapsınlar ya?
Bunları araya serpiştirmişler kardeşim. Muhtemelen çok yormazlar diye düşünüyorum. Maç gidiyorsa falan girer onlar ya.
Ben sana söyleyeyim. Kesin. Bu olimpiyatın abi en iyi şeyi, en iyi oyuncusu Jason Tatum falan olabilir. Biraz onlar bu yükü alabilirler yani. Veya Bradley Beal. Hani Washington'da plak alamadın. Bari gel böyle kendini tatmin et diyebilirler.
Hem tatmin etme açısından hem varlığını hissettirme açısından patlama yapabilirler. Doğru söylüyorsun.
Ama bu programın son dakikana girmeden önce şeyi söyleyeceğim. Bu olimpiyatlarda benim dikkatimi çeken ikinci hazırlık maçında Amerika'ya yenen bir Avustralya takımı vardı. Öf.
Yani. Abi bak programın başında biliyorsun sana sordum ben kayda girmeden. Kim abi dedim sürpriz. Ben çok detaylı bakamamıştım olimpiyat kadrolarına. Şimdi sen dedikten sonra şöyle bir açtım. Abi Avustralya'nın çok tatlı kadrosu var.
Abi 9 tane NBA oyuncusu var zaten.
Yani hani Dante Exum'lar, ne bileyim Aaron Baines, Joe Ingles, Patty Mills, Della Vedova, Josh Green, Bunlar güzel adamlar. Max Tybull gibi gelecek vadeden bir isim var. Ben şeyi de çok beğendim bu arada. Çok arka planda bir çocuktur ama Nicolas Kay. Mesela çok değişik bir oyun stili var. Onu da çok severim. İyi şutör.
Abi çok iyi ya. Ben Simmons, Joe Ingles, Pat Mills, Aaron Baines, Deladova, Dante Exum, Josh Green, Will Magny, Matisse Thybul, Tom Maker, Ryan Blackhoff. Yani ya, affedersin abi de Amerika milli takımında bu kadar NBA'de oynayan oyuncu var be.
Evet. Şaka gibi ama aynen. Yani bildiğin NBA'de bir takımın kadrosunu çok rahat kurarsın burada.
Abi çok iyi kadro kurmuşlar. Çok iyi kadro getirmişler. İddialılar ya. Kanada'da öyle. Kanada'da baktığın zaman işte RJ Barrett'lar, Andre Wiggins'ler, tabii, işte falanlar filanlar öyle ama Avustralya'nın bu hazırlık maçında Amerika'ya da bir göz daha vermesi beni hoşuma gitti yani. Yalan atmayayım.
Güzel yani, heyecanla keyifli bir olimpiyat izleriz diye düşünüyorum yine.
İnşallah yani olimpiyat zamanında çok program yapmayacağız büyük ihtimal ama
olsun, en azından izleriz.
Belki Müjdat'tan bir müsaade alırız. Geliriz gene bir olimpiyat özel program yaparız ya.
Olur. Bakalım bir durumlara göre.
O zaman 40 dakikaya da geçtik. Arkadaşlarımızı, bizi dinleyenleri daha çok meşgul etmeyelim. Zaten yavaş yavaş final programımıza da yaklaşıyoruz. NBA finalleri bence gönlümün istediği şekilde iki maç sonra belli olacak diyorum.
Hadi bakalım 4-1 diyorsun yani.
Aynen öyle abi. Biraz sinyal veriyorum ama.
Gönlümüz 1 diyeyim o zaman. Ben de inşallah öyle olmasını umut ediyorum.
İnşallah abi. İnşallah öyle olur. Onun sonunda da bir final programı yaparız güzel bir şekilde. O zaman da arkadaşlar bugünlük programımızın sonuna gelelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Cem abi teşekkür ederim.
Rica ederim. Onur duydum her zamanki gibi. Ben teşekkür ederim.
Güzel bir programın daha, neşeli bir sohbetinden sonuna geldik. Bizi takipte kalın, dinlemeye devam edin. Çok sürprizimiz vardı yapmak istediğimiz ama bir süre daha askıda kaldık. Belki final bölümlerine yetişiriz. Belki daha kalabalık bir ekiple karşınızda oluruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.